Herkese merhaba, ben Çiğdem Öztabak. Wikipedik Şeyler podcastimin her bölümünde merak ettiğim herhangi bir şey hakkında Wikipedik bilgiler paylaşıyorum. Bu bazen bilimsel bir kavram, bazen bir kitap, bazen de bir filmin felsefesi olabiliyor. Bilgiyi paylaşmayı seviyorsanız tam yerindesiniz. Çünkü her zaman öğrenecek yeni bir şey vardır. Ve Wikipedik Şeyler başlıyor. Wikipedik Şeyler'den herkese merhaba. Bu bölümde aslında benim T24 haftalıkta Sokrates'in mirası Kendini Bil adlı bir yazım yayınlandı. Ve bu yazı sonrasında gelen çok fazla yorum oldu aslında. Sokrates'in Kendini Bil kavramından biraz bahsettiğim, biraz insanlar olarak hani hayat amacımızı bulmak neden bu kadar zordur ve bu anlam arayışı için tek bir atışlık bir şansımız mı vardır? Ve hani Sokrates'in de tabii yüzyıllar öncesinden beri hani insanlara sorarak hakikat ve kanaatleri ayırmaya çalıştığı, gerçekten hayatın amacı senin için nedir sorularıyla böyle birleştirdiğim, kimi zaman işte Dalai Lama'dan, kimi zaman Rumi'den, Sokrates'ten, Steve Jobs'tan, hatta Bill Gates'ten bile bazı zihin modelleri kopyaladığım ve bunu hayatlarımıza uyarlayabilir miyiz, nasıl uyarlayabiliriz sorguladığım bir yazı aslında bu. Bu yazıyla beraber dediğim gibi aldığım olumlu yorumlar beni Wikipedik Şeyler'de de bunu bahsetmeye itti diyebilirim. Aslında Kendini Bil ya da Kendini Tanı olarak Latinceden çevriliyor. Noscete Ipsum. Delphi Tapınağı'nın da kapısında yazıyor. Sokrates tabi antik dönem için çok önemli filozoflardan bir tanesi. Hala onun düşünme metodunu aslında her hayatımızın her alanında kullanıyoruz. Fakat belki de farkında değiliz ya da kullanmalıyız, yani kullanamıyorsak da kullanmıyorsak da öğrenmeliyiz bence. O yüzden bu bölümde Sokrates'in biraz kim olduğuna, biraz hani en başına dönmek istedim açıkçası. Sokrates'i çalışırken Alain de Botton'un Felsefenin Tesellisi kitabından da çok faydalandım. Çünkü gerçekten kendisi de modern bir filozof olarak Sokrates'i çok güzel anlatıyor ve Sokrates'i seviyor Alain de Botton. Sevdiği için de gerçekten onun fikirlerini çok güzel savunuyor. O yüzden onun kitabında yazdığı bazı şeyleri de anlatmaya çalışacağım. Yani onun ağzından Sokrates'i anlatacağım size diyebilirim. Bu bölüm böyle olacak. Sokrates'in biraz kim olduğuna, ne yapmaya çalıştığına girmek istiyorum. İkinci bölümde de Kendini Bil'e belki biraz uzanırız. Ve oradan aslında bize ne anlatmak istiyor ve bu modern zamanda, işte dayanıklı olmamız gereken bu modern zamanda biz neler yapabiliriz onun düşünme tarzıyla ve işte onun dışındaki yine işte örnek aldığımız ve örnek almamızın daha doğrusu faydalı olabileceği insanların bize sunduğu yönergeler ne? Biz onları nasıl takip ederiz? Kendimizi daha iyi hissetmek, kendimize daha hızlı ulaşmak için diyebilirim. Şimdi Sokrates'e yavaş yavaş gelirsek, Alain de Botton'un dediğim gibi Felsefenin Tesellisi adlı kitabından yararlanarak size anlatacağım. Aynı zamanda da YouTube'da çeviri konuşmaların, Alain de Botton'un yaptığı bir röportajı yayınlamışlar ve ondan da çok faydalandım. Çeviri konuşmaları YouTube'da bu arada çok tavsiye ederim. Gerçekten güzel ve organik çeviriyorlar. O yüzden de oradan da çok faydalandığımı söylemek istiyorum kaynak olarak. Şimdi Sokrates aslında Wikipedik gerçekten bazı bilgilerle başlayabilirim. Antik dönemde Atina'da yaşıyor. Kendisi hakkında aslında fazla bilgimiz yok. Çünkü ardında yazılı bir eser bırakmıyor aslında kendisi. Ardında yazılı eser bırakan onun hakkında öğrencisi Platon ve Sokrates'le Diyaloglar adlı kitabı diyebilirim. Sıradan olmamak için aslında dünyaya geldiğini söylüyor Sokrates'in. Platon ve birçok insan da Felsefenin Tesellisi kitabında ilk defa Alain de Botton'dan duyduğum bir şey benim. Sokrates'in ayakkabıcıları sinir etmek için dünyaya geldiğini söylüyorlar. Çünkü ekseriyetle çıplak ayakla geziyormuş. Biraz böyle pasaklı birisi olarak tarif ediliyor. Yani hani çok yüzüne bakılası değil gibi tarif ediliyor. Çünkü işte banyo pek yapmıyor, tüm yıl kirli bir pelerinle dolaşıyor, çok çıplak ayakla geziyor vesaire. Ve aslında antik dönemde tabii bu özellikleriyle de antik dönem Atina'sının hani toplum dışı bir figürü aslında kendisi. İşte agora denilen pazarlarda yani insanlar bir araya geliyor çünkü. Orada önemli insanların karşısına birdenbire dikilip onlara hayatlarının anlamlarını soruyor Sokrates. Yani neden belirli bir yaşam biçimini benimsiyorsunuz? İşte neden benimsemiyorsunuz ya da birini seçerken neden diğerini seçmiyorsunuz? Ya da birini ciddiye alırken diğerini neden umursamıyorsunuz? Gibi sorular soruyor ve çok böyle hani kavramsal sorular da soruyor. İnsanları bu anlamda tabii sıkıştırıyor bu sorular. Belki de düşünmeye sevk ettiği halde insanları düşünmek sinirlendiriyor toplumu. Hani cesaretin hani ne olduğunu anlatmasını istemesinden, erdemin ne demek olduğunu, onca ne demek olduğunu sormasına kadar aslında bir sürü soru soruyor. Yani düşünün, sokakta gezerken biri sizi durduruyor ve bu soruyu soruyor. Herhalde hiçbirimiz şu an cevap vermeyiz ve geçeriz. Belki birkaçımız içimizden evet ya gerçekten cesaret ne demek aslında diye düşünür. Ama tabii yani böyle hani hayal ederken bir miktar değişik geliyor tabii ki de. Aslında ben bu onun sorduğu bu pazarda Agora meydanında insanlara sorduğu soruları şöyle yorumluyorum, hani bu kendimce yorumum tabii. Hani onun düşünceleri, yani Sokrates'in düşünceleri ya da fikirleri aslında onun ürünü. Bir felsefeci sonuç itibariyle, filozof Sokrates ve onun düşünceleri ve fikirleri aslında onun ürünü. Ve o ürününü oluşturan aslında kullanıcılar var. Yani kullanıcıların diğer fikirleri ve hakikate ulaşmak istiyor Sokrates. Ve pazarda yaptığı bu sorgulama, bu soru sorma eylemi aslında bir kullanıcı araştırması gibi. Yani sürekli çünkü doğrulamaya çalışıyor ya da bir şeyleri test etmeye çalışıyor gibi düşünebilirsiniz bunu. Dolayısıyla Sokrates düşünme metodu aslında hayatımızın her alanına ve günlük yaşamımıza uyarlayabileceğimiz ve uygulayabileceğimiz bir metot olarak geliyor bana bazen. Çünkü doğruyu bulma yolunda aslında belli bir önerme varken karşısında bu önermenin doğru olmama ihtimalini de araştıran sorular soruyor. Bu anlamda hani her tarafını böyle kapatan, İşte her açığı yakalamaya çalışan, her türlü alternatifi ortaya sunan geniş bir bakış açısı kazanmayı sağlıyor bence bu. Aslında tabii bu sorulardan, yani bunlar sonuçta kışkırtıcı sorular, yani oturup düşünmeniz gerekiyor. O yüzden de tabii ki de Atinalılar bunalıyorlar Sokrates'ten. Biraz da tabii hani tabiri caizse tırnak içinde deli muamelesi de görüyor. Düşünceye zorlandıkları için adamı suçluyorlar yani resmen. Aslında bu tabii Sokrates'in temel projesi. Yani onu zaten ilginç kılan bu sorduğu sorular. Hani Sokrates'in sorduğu sorular. Aldığım notlara tekrar bakıyorum. Dediğim gibi Alain de Botton'un Felsefenin Tesellisi adlı kitabından çok faydalandım Sokrates'i burada size anlatmak için. Çünkü hani birçok kaynak okudum. Eminim değerli kaynaklar vardır ama bana en yakın gelen her zaman Alain de Botton'un anlatım tarzını ve onun yorumlama tarzını seviyorum. Çünkü çok samimice anlatıyor. Sadece teorik bilgi vermekten kaçınıyor. Kendisinin bir insan olarak, hani hepimizin insanlar olarak zayıflıklarını da ortaya koyarak anlattığı için çok kolay empati kurabiliyorsunuz. O yüzden kitabı okumayanlar varsa Felsefenin Tesellisi kitabını kesinlikle tavsiye ediyorum. Ben Banu Tellioğlu Altuğ'un çevirisiyle okudum. Gerçekten güzel bir çeviri diyebilirim. Şimdi Sokrates'e geri dönersek. Sokrates'in aslında yapmak istediği, yani onun temel projesi ve felsefeye kazandırdığı aslında en önemli ayrım şu. O da çok temel ayrımlardan bir tanesi. Hakikat ve kanaat ayrımını ortaya koyan kişi Sokrates aynı zamanda. Dediğim gibi bu çok temel bir ayrım gibi görünüyor. Fakat bunun arasındaki o ince çizgiyi hepimizin her an, her zaman kavramamız çok da aslında gerçekçi değil diyebilirim. Doğru kelime gerçekçi gibi burada. Bir tarafta hakikatin aslında olduğuna inanıyor. Yani akıl ve mantıkla oluşulan hakikat ve tabii ki ona ulaşmaya çalışıyor her zaman. Diğer tarafta da kanaatler var aslında. Yani görüşler diyebiliriz belki biz buna. Görüş fikirleri diyebiliriz. Aklıma başka böyle nasıl hani kanaati çevirebilirim diye düşünüyorum bir yandan. Aslında pazar yerinde, yani o agora'da, pazar meydanında eriştiğimiz, aslında insanlara sorarak eriştiğimiz sezgiler diyor bu görüşler kısmına da. Ve Sokrates sadece hakikatin yanındaki felsefeye inanıyor. Yani felsefe, diğer bir deyişle, felsefe hakikatin yanında durması, gerçeğin yanında durması gerekir diyor. Zaten perhesya aslında kavramını da doğrulayan ve savunanlardan bir tanesi Sokrates. Yani aslında hani bu işte gerçek nedir? Gerçekten hani bildiğin şey hakikat midir ya da söylediğin şey hakikat midir? Yoksa hani bildiğini zannettiğin şey mi gerçektir? Yani herkesin söylediği gibi evet bugün hava yağmurlu demek doğru mudur, gerçek midir, hakikat midir? Yoksa herkes başka bir şey söylerken doğruyu söylemek midir perhesya? Zaten bu onu idamına kadar götüren, aslında ölümüne kadar götüren bir konu. Davasında da işte kendisini savunması felsefe tarihinde çok önemli bir perhesya örneği olduğunu söylüyor filozoflar. Ona ayrıca değineceğiz. Dediğim gibi, yani Alain de Botton'un da dediği gibi, Sokrates felsefenin hakikatin yanında olması gerektiğini savunuyor. Buna inanıyor. Ve felsefenin buna karşılık sadece kanaate dayalı yargıların karşısında durması gerektiğini söylüyor. Şimdi bazen bu, hani bunu düşündüğünce aslında bir kural koyuyor felsefeye. Yani diyor ki felsefe sadece hakikatin, gerçeğin yanında durması gerekiyor. Böyle hani görüştür, kanaattır. Hani bunlar, bu sezgiler, bu yargıların, kanaate dayalı yargıların, görüşe dayalı yargıların karşısında durmalı diyor felsefe. Yani bunu sorgulamalı diyor aslında. Doğru kabul etmemeli hemen diyor. Tabii böyle düşününce hani günümüz dünyasında, tabii geçmişten de gelen, soyut olarak hani benimsenen ve toplumsal kurallar da getiren karşımıza bazı dini benimsenen kavramların karşısında hani felsefenin doktrinlere ayrılmış veya işte belirli doktrinlerin kabul görmesi acaba nasıl olurdu diye düşündürtüyor bana. Bunu da paylaşmak istiyorum çünkü daha iyi olur muydu diye düşünüyorum yani. Çok da tabii keskin bir cümle. Biraz da çekiniyorum söylemeye galiba. O yüzden bunu geçiyorum. Şimdi aslında bu kanaat ve hakikat kavramını şöyle açıklamış Alain de Botton. Nasıl Sokrates'in bu ayrımını aslında anlatabilirim diye. Diyor ki yıllar önce açıkladığı bir örnek bu ama Amerikan halkının %98'inin bir şeyi kabul etmesiyle ilgili bir şey doğrudur önermesinden geliyor. Aslında onun bu kitabı yazmasından çok sonra bunun çok yanlış olduğunu Amerikan halkı kendisini de kanıtlıyor zaten şu an diyebilirim. Aslında bir örnek bir gerçeğe dönüşmüş. O da ayrı bir trivia diyebilirim yani şu an. Dediğim gibi Amerika'daki insanların %98'inin inandığı bir şey var ve bu doğru kabul ediliyor. Sokrates olsaydı diyor, buna kesinlikle karşı çıkar. Bunu ölçer ve sistematik bir analize sokar ve bunun yanlış olma ihtimalini araştırır ve yanlış olabilir sonucuna da varabilirdi diyor. Yani aslında burada Sokrates'in hepimize söylemek istediği şey bence şu. Yani azınlıkta kalan fikirlerin de her zaman doğru olma ihtimali var. Dolayısıyla bu tabii çok ilham verici bir önerme. Yüzyıllar boyunca ondan sonraki işte fikirleri kabul görmeyen filozoflar, bilim adamları veya hepimiz aslında bu ilhamla ve bunun doğru olma ihtimali var ilhamıyla inandığımız şeyleri inanmaya devam ediyoruz ve bunun üzerinde durmayın. Peki Sokrates buraya gelene kadar nasıl bir düşünme metodundan geliyor aslında? Yani Sokrates'in düşünme metodu tam olarak ne? Alain de Botton bunu şöyle anlatıyor. Aslında Sokrates'in düşünme metodu Atina'da pazar yerinde insanlarla konuşurken kullandığı zihinsel aracın damıtılmış halidir diyor bu metot için. Bu nasıl? Aslında biraz önce de anlatmaya gayret ettiğim gibi sürekli sorgulamaktan geliyor. Yani yerleşik inançları sorgulamaktan geliyor. Kavramsal inançları sorgulamaktan geliyor. Örneğin para insanları mutlu eder gibi bir önermede. Sokrates bu gerçekten doğru mudur diye soruyor ve buna tam tersi hani görüşleri de bulabilirim diyor ve bulabilir miyim diye bakıyor. Yani tam gerçekten pazar ürün araştırması gibi geliyor bana yaptığı şey. Yani sürekli test ediyor aslında fikri ve bu durumların aslında bu hani para insanları mutlu eder önermesinin doğru olmadığı belli durumlarda var mıdır diye araştırıyor. Yani bu sadece bir önerme. Araştırdığı konular olarak örnek vermiyorum. Bir hani önermeye örnek veriyorum gibi düşünebilirsiniz. Onun tabii bu pazar meydanındaki bu sorularından Sokrates ne yapmaya çalışıyor yani bu Sokrates'in metodu diye düşündüğümüzde aslında günlük hayatımızdaki günlük konuşmalarımızdaki muğlak tanımları netleştirmeyi amaçlıyor aslında Sokrates. Böyle bakınca biraz sıkıcı gibi durabilir. Ancak düştüğümüz yanılgıları ve kanaatlerle hareket ettiğimiz bazı durumları, bazı ezberlediğimiz kalıplarla hareket ettiğimiz durumları göz önünde bulundurduğumuzda gerçekten bir durup bir saniye dedirtiyor bence. Plutarhos diyor ki Sokrates için felsefeyi gökten indirip sıradan Atinalıların hayatına soktu diyor Sokrates. Bu güçlü bir söylem ve ünlü bir söylem bu arada. Hani felsefeyi gökten indirip sıradan halkın içine sokması aslında çok ulvi bir amaç ve ulvi bir hareket gibi görülebilir ki yüzyıllar boyunca biz hala Sokrates'i konuşuyoruz. Sokrates'i ilham alan işte kitaplar yazıyoruz. Filmlerde kullanıyoruz. Özellikle zaten Wikipedia şeyler bölümlerinde de bahsettiğim Netflix'in Dark dizisinde de Sokrates'ten çok alıntı vardı. Ya dolayısıyla Sokrates'in ekmeğini çok yiyoruz. Yani kendini bil ya da kendini tanı kavramı bile birçok kere doldurulup başka insanların hayatına araç olabiliyor. Başka insanların hayatlarını kazanmasına bile yardımcı olabiliyor. Dolayısıyla gerçekten ekmeği en çok yenilen filozoflardan biri diyebiliriz yani Sokrates için. Şimdi bu felsefeyi gökten indirip sıradan Atinalıların hayatına getirmesiyle ilgili şöyle bir yorum var. Yani Alain de Botton da şöyle diyor. Çünkü Sokrates'ten önceki filozofların aslında ahlak meseleleriyle ilgileri yokmuş. Yani dünyanın daha çok nasıl işlediği, işte havayı neler oluşturuyor, suyun işte içeriği nedir, güneş neden her gün yeniden doğar gibi. Bugün bizim aslında bilim insanı dediğimiz insanlara daha yakınlardı filozoflar. Ve bunun üstüne tabii gayet bilimsel sorularla ilgileniyorlardı. Sokrates ise bu bilimsel özeni günlük yaşamımızla ilgili meselelere uyarladı, diyor Alain de Botton. Çok güzel bir tanımlama gerçekten. Onun hani bir filozof olarak bilimsel bir özeni var. Hakikati arıyor çünkü ve hani felsefenin de hakikatin yanında olması gerektiğine inanıyor. Ve bu bilimsel özeni de bizim, yani kendisinin de zaten hani bir insan olarak günlük yaşantısındaki meselelere uyguluyor. Bu da tabii onun biricik katkısı ve değerinin de asıl sebebidir diye de ekliyor Alain de Botton. Sokrates hepimizi günlük varsayımlarımızı gözden geçirmeye davet ediyor ve teşvik ediyor aslında. Burada bugün bitiriyorum. Çünkü tam kıvamında oldu bence. Biraz Sokrates'i tanımak ve Sokrates'in ne yaptığını anlamaya, ben de kendim de yeniden anlamaya ve anlatmaya gayret ettim bugün. Onun davası önemli. Hakikati savunması ile ilgili oradaki argümanları önemli. Bir sonraki Wikipedia şeyler bölümünde bunu ikiye ayırıyorum. Davası ve hani ölümüyle ilgili belki biraz daha detaylar vereceğim yine felsefenin tesellisinden yararlanarak. Alain de Botton'un farklı yorumları burada bana ışık tutuyor. Dediğim gibi felsefenin tesellisi kitabını okumadıysanız gerçekten çok tavsiye ediyorum. Bir sonraki bölümde hani Sokrates'in kendini bil, kendini tanı demesinin altında ve bize vermeye çalıştığı aslında ne mesajlar var bu mesajın altında, biraz ondan bahsedeceğim. Umarım hepimize katkısı olur diye düşünüyorum. Bitmedik şeyler bu hafta burada sona eriyor. Önümüzdeki hafta yine Sokrates'ten devam ediyor olacağım. Hoşçakalın.